Ayrım 5.
Güneşten ve hala tüm bedenimde duyduğum dalgaların sallanmasından sersemlemiş bir halde vapurda kalmış olan birkaç kişinin peşinden iskeleye indim. Gözlerimle Isabella'yı arıyordum. Birden vapurun yanında duran bir motordan el salladığını gördüm. Tıpkı düşümdeki gibiydi. Hiç şaşırmadım. Yolculuğun başından beri gerçek dışıydı. Geldiğime inanmak için ona dokunmak istiyordum. Motora biner binmez Maria diye boynuma sarıldı. Zamansız ölümüne neden oldum diye dövünüyordum. Sen işin alayındasın ama gerçekten öleceğimi sandım. Nereden geldin bu adaya? Uzun bir süre deniz araçlarına binmemeye yemin etmişken şimdi bu çürük çarık motordaydım. Isabella baş tarafa oturmamı söyleyerek motoru işletti. İnanılmaz bir beceriyle limanda demirli balıkçı teknelerin arasından kendine yol açtı. Bütün ömrünce motorculuk yapmış gibi rotayı kırıp açıklara yöneldi. Güneşten yanmıştı. Saçları, gözleri, beyaz giysisinin altından görünen saçları yüzüne düşmesin diye alnına turkuaz renginde tarazlanmış bir kurdele bağlamıştı. İskeleden ayrılınca ne kadar güzelsin dedim. Seninse yüzün sapsarı, gözlerinin feri kaçmış, fazla ders çalışmaktan. Bu arada üniversiteyi bitirdiğin için kutlarım. Anne yazdı, sanki kendisi diploma almış gibi sevinçliydi. Burada dinleneceksin, eve gidince yatar uyursun. Uyumak mı, şaka mı ediyorsun, hiç bu kadar uyuduğum olmamıştı. Gider gitmez kendimi suya atacağım, sonra da güneşte yatacağım. Ama nereye gidiyoruz? Ada denizden dar ve kayalık görünüyordu. Yamaçlarda tek tük evler vardı ve seyrek rastladığımız küçük koylar bomboştu. Denizin koyu lacivert rengi bu kısmın oldukça derin olduğuna işaretti. Belki köpek balıkları bile vardı. Eve gidiyoruz. Denizden ulaşmak daha kolay. Yol hem kötü hem de çok dönemeçli. Neden burada kaldığını sorabilir miyim? Yoksa bana sürpriz mi yapmak istiyorsun? Kiminlesin, neredesin? Nasıl yaşıyorsun, ne iş yapıyorsun? Bu kadar zamandır neredeydin? Leo nerede? Bütün o kartları yollayacağına bir mektup yazabilirdin. Ayrıca türkü göndereceğini de önceden haber verebilirdin. Gülmeye başladı. Neden Emiliano'yu da getirmedin? Hiç tanımadığı teyzesi hakkında kim bilir neler düşünür. Mina'nın çocuklarıyla oynar, eğlenirdi. Mina kim? Birlikte oturduğum arkadaşım. İki çocuğu var. Biri 3 yaşında, biri 1 yaşında. Makedonya'da doğmuş. Burada tatile gelmişken fırıncıya aşık olmuş ve evlenmişler. Bana evlerinde bir oda kiraladılar. Sonra motorun yana yatmasına neden olan tiyatrovari bir devinimle Leo işi kapandı diye ekledi. Yeni aşkım Rafael. Şili'de tanıştık. Leo ile oraya bir televizyon programı için hiç kimsenin oturmadığı boş bir adadaki hayvanların filmini çekmeye gitmiştik. Hükümet darbesinden sonra Şili'deki yaşam hakkında malzeme topluyorduk. Ama her yer askerlerle doluydu. Rafael'e rastladığım gün adanın kayalık burnunda elimizde kameralar iki deniz aslanının çiftleşmesini bekliyorduk. Boyuna oynaşıyor ama bir türlü işi bitirip sonuna getiremiyorlardı. Rafael birden kayaların arasından fırlayıp objektifin karşısına çıktı. O da tıpkı bir deniz aslanını andırıyordu. Adaya sığınmış Robinson gibi yaşıyordu. Bir arkadaşı ona yiyecek ve haber taşıyordu. Deniz aslanları seyrek görüldükleri zaman güzel hayvanlardır. Rafael onlardan acımasız ve sinir hastası insanlarmış gibi söz ediyordu. Bir tek başkana boyun eğdikleri için gerici olduklarını söylüyordu. Çıldırmak üzereydi. Cipin kaportasını saklayıp San Diego'ya kadar bizimle getirdik. Geceleri dışarı çıkarıyor, yemeğini götürüyorduk. Sonra gülerek ekledi. Benim de onun gibi artık ne deniz aslanlarını ne de Leo'yu çekecek halim kalmıştı. Rafael, Leo'nun tam tersine tatlı insandır. Çok acı çekmiş olmasına karşın hep yaşamdan bir şeyler bekler. Neyse tanıyacaksın. Hollanda elçiliği ona vize verdi. Biraz Amsterdam'da kaldık. Sonra buraya tatile geldik ve demir attık. Rafael'in yabancı bir kentte yaşaması zor. Şili'yi ve ailesini özlüyor. Burada ise hiç kimsenin bir şey sorduğu yok. Ya sen? Benim yaşamım çok daha az serüvenli. Kahkahayla gülmeye başladı ve motor yine yan yattı. Burada köpek balıkları var mı diye sordum. Ödlek kız, tabii var. Senin geldiğini duyan dev köpek balıkları var. Ya Mehmet'ten ne haber? Sevdin mi Mehmet'i? Yüzüne bakmadan evet sevdim dedim. Hemen aramızda geçenleri açıklamak istemiyordum. İlk kez ondan bir şey saklıyordum. Gitti, bana paltosunu bıraktı. O meşhur asker kaputunu mu? Evet, umarım tutuklanmamıştır. Ülkesini, karısını ve çocuklarını özlemişti. Mehmet Evli Ha sana resimlerini gösterdi. Arkadaşlarından, akrabalarından yürüttüğü bir yığın resim vardır onda. Sen hiç değişmedin Maria. Mehmet her işi yapmış, her şey olmuştur. Serüvenci, Marksist, silah kaçakçısı, turist rehberi, aydın, aşçı, şair, baştan çıkarıcı. Belki Türkiye'de geçtiği köylerde bıraktığı karıları ve çocukları da vardır. Düş kırıklığına uğramış bir halde ama bana ve Emiliano'ya öyle tatlı ve sevecen davrandı ki diye kekeledim. Çocukken bana annemizde babamızın sırlarını açıkladığında olduğum gibi şimdi de kendimi küçük düşmüş hissediyordum. Nereden biliyorsun bütün bunları? Bak geldik işte. Başımı çevirdim. Tam bir limana değilse bile öbürlerinden daha derince bir koya giriyorduk. Küçük bir rıhtımda demirli birkaç balıkçı teknesi duruyordu. Kayalık tepelerdeki alçak bitki örtüsünün arasından pembe ve beyaz evler görünüyordu. 13. Rafael Mina'nın kocası Antos'la fırında çalışıyordu. Sabah karanlığında evden çıkarlar, öğleden sonra biz çocuklarla denizdeyken eve dönerlerdi. Mina ile Isabella, Astipalea'ya kadar gelmeyi başaran birkaç turiste satmak için renkli boncuklardan kolye, bilezik ve küpeler yapıyorlardı. Beni de bu uyduruk işlerine ortak etmişlerdi. Sabahları güneşin altında terasta oturur, çocuklar gibi boncuk dizerdik. Antos'un dul annesi de yanımızda oturur, oyun oynayan çocuklara göz kulak olurdu. O da onlarla birlikte yaşıyordu. Adı Irene olan bu kadıncağız hepimize nefis yemekler pişirirdi. Ana karadan gelen gelinini bağrına basmıştı ve ev işlerini, yemek yapmasını, hatta çocuk bakmasını bilmeyen Mina'yı yine de çok seviyordu. Mina çocuklarıyla ilgilenmez, fahişeler gibi pis ve özgür dolaşmalarını aldırmazdı. Ama tembel ve boyunu ahlayıp oflayan Mina ne giyse yakıştırmasını bilirdi. Esmer bir teni ve ceylan gibi ince uzun bir gövdesi vardı. Yuvarlak yüzündeki sivri burnu ona sert bir ifade veriyordu. Kapkara gözleri her zaman heyecanlıydı. Alacalı bulacalı uzun etekler giyer, ince kollarını yılan gibi saran renkli bilezikler takardı. Antos'un uğruna hiç düşünmeden moda desinatörü olmaktan vazgeçmişti. Onun için giyinip süslenir, akşamları gezmeye ya da dans etmeye giderlerken İren de anlayışlı gözlerle arkalarından bakardı. Fırıncı için Mina bir güzellik ve aşk tanrıçasıydı. Onunla karşılaştığı ve adaya tatil geçirmeye gelen bu iyi aile kızını kendine bağladığı için çok şanslı olduğuna inanırdı. Isabella ile Rafael'in gelişi onlar için Tanrı'nın bir lütfu olmuştu. Antos, genç karısını her gün annesi ve çocuklarla yalnız bırakmak üzüntüsünden kurtulmuş, Mina da konuşup dertleşecek birini bulmuştu. Dedikoduya bayılırdı. Isabella ona gezip gördüğü yerleri anlatır, Mina da Antos'tan önce tanıdığı erkeklerden söz ederdi. İlk günlerde kız kardeşimle yalnız kalma olanağını pek bulamadım. Ev işleri, deniz, güneş, akşamları İren'in güzel yemeklerinden sonra hep birlikte terasta oturmakla günler geçti. Erkenden yatar, çocuklarınkine bitişik küçük odamda derin ve düşsüz uykulara dalardım. Mina'nın çocukları bana Emiliano'yu anımsatırdı. Marco, Napoli'li bir arkadaş grubu ile Massa Luprense'de yazlık bir ev kiralamıştı. Acaba Emiliano mutlu mu diye merak ederdim. Belki de o militan artıkları grubunun maskotu olmuştu. Sırayla onunla ilgileniyor, oynuyorlardı. Marco ona yüzme öğretiyordu ve geceleri aynı yatakta yatıyorlardı. Bunları hep aklımdan geçirir ama kesin bir şey bilmezdim. Her gün köye iner ve telefon etmek için sıra beklerdim. Hatlar boyuna kesilir ve en sonunda yakalayabildiğim zamanda çalar çalar açılmazdı. Bir kere onları evde bulabilmiştim. Marco telefonu Emiliano'nun kulağına dayamıştı. Konuşurken onun heyecanlı soluğunu duyabiliyordum. Marco'nun merak etmemem için söyledikleri ancak yarı yarıya içimi rahatlatmıştı. O da özlem çekiyor ve ortamına uyum sağlayamıyor gibi gelmişti bana. Yoksa son görüşmemizdeki düşmanca bakışlarını ve kavgamızı unutup birlikte tatile çıkmayı mı önerseydim? Ne de olsa Marco kocamdı ve belki aramız düzelebilirdi. Rafael az konuşan ve Isabella'ya pek sevecen davranmayan bir adamdı. Bir akşam Şili'de hükümet darbesi olduğu gece yapılan arama taramaları anlatmıştı. Korkusunu, nasıl çılgın gibi saklanacak yer aradığını falan. Birlikte yaşadığı kadınla birlikte bir kanalizasyon kapağından içeri girmişler ve tehlike geçinceye kadar lağımın bir köşesinde beklemeyi kararlaştırmışlardı. Ama sonunda açlık ve susuzluğa dayanamayıp dışarı çıkmak zorunda kalmışlardı. Santiago yakınlarında bir köyde kendisi yiyecek bir şeyler ararken sevgilisi yakalanmış ve kurşuna dizilmişti. Güneye doğru tek başına kaçışı o gün başlamış, sonunda bir adaya sığınıp saklanmış ve deniz aslanlarıyla bir yıl geçirmişti. Isabella'nın söylediklerinin aksine hayattan bir şeyler bekleyen bir hali yoktu. Bazen bakışlarında Marco'nun sertliğini bulurdum. Öğleden sonra saatlerce yüzer, yavaş yavaş ufukta gözden kaybolurdu. Isabella hiç aldırmazdı. Bense o uzaktan görününceye kadar plajda otururdum. Denizden çıkınca güneşte kurumak için ayakta durur, kıvırcık saçlarını silkeleyerek bana bakardı. Israrlı bakışlarını üstümde hisseder, neden bakıyor diye kendi kendime sorardım. Her zamanki gibi Isabella'ya aşık olduğundan en küçük bir kuşkum yoktu. Kız kardeşimi ilk buluştuğumuz günden bile güzel ve çekici buluyordum. Isabella gerçekten ona tutkundu. Akşamları koluna asılır, başını omzuna dayardı. Sık sık acı çeken bir çocukmuş gibi onun başını okşardı. Ama Rafael, Isabella'nın bu sevecenliğine karşılık vermez ve sanki onunla yalnız kalmaktan kaçınırdı. İlk günden sonra bir daha Mehmet'ten konuşmamıştık. Ona Mehmet'le aramızda geçenleri anlatmak istiyordum ama bir şey beni bundan alıkoyar gibiydi. Sık sık acaba serserinin, dalavericinin biri miydi diye düşünürdüm ama yine de gizli aşkımızın özlemini duyar, gerçeği bilmek istemezdim. Plajda oturup kitap okur gibi yaparak gözleri kapalı güneşlenen Isabella'yı ve az ötede Mina'nın çocuklarına kumdan şato yapan Rafael'i izlerdim. İren, kuma sokulmuş iki direğe gerili bir tentenin yanında yelpazelenir ve gözlerini çocuklardan ayırmaz, Mina ise tentenin altında tırnaklarına oje sürerdi. Sanki hepimiz duygularımızı anlamaktan ve kendimiz için bir karara varmaktan aciz, havada asılı kalmış gibiydik. Bir uğraş bulmalı, bir konuda başarı gösterip sivrilmeli ya da hiç olmazsa İren gibi çocuk büyütmeliydik. Ama tüm kararlar gençliğimizde yarattığımız dünya anlayışına kıyasla epey sınırlıydı. Akşamları yiyip içmekten sarhoş, onlarla olmaktan mutluydum ama gündüz güneş ışığında hepsini çocuk gibi görüyordum. Kalkıp gitmek, Emiliano'ya dönmek, artık kendime bir iş bulmak ve çocuk gibi değil, olgun bir insan gibi yaşamaya başlamak istiyordum. Bir öğleden sonra plajda yürüyüş yapmaya karar verdim. Küçük koyumuzu kıyının geri kalan bölümünden ayıran kayalık burnun ötesinde ne var görmek istiyordum. Rafael denize girip uzaklaşmıştı bile. Dingin deniz onu yutmuş gibiydi. Mina ile kaynanası çocukları eve götürmeye gitmişlerdi. Neredeyse dönerlerdi. Isabella güneşte uyuyakalmıştı. Islak kumlarda derin ayak izleri bırakarak yürüdüm. Burna tırmandım. Kayaların arasındaki geniş çatlaklardan atladım. Kimilerinde deniz burgaçlar oluşturmuştu. Daha gerilerdeki delikleri dolduran kızgın kumlardan tuzla karışık sert bir katran kokusu geliyordu. Burnun sonuna az kalmıştı. Durdum ve adanın en uç noktasına kadar uzanan geniş koya baktım. Birden yanı başımda Mina'nın sessizliği yırtan kısık sesini duydum. İki kayanın arasındaki bir yarıktan Rafael'in onun üstünde yattığını gördüm. Koyağın içinde çırılçıplaktılar. Köşeye Mina'nın tor top olmuş eteği atılmıştı. Fe'nin ıslak mayası da yanındaydı. Hızla geri dönerken ayağımı taşlara çarpıp kanattım. Kıyıya gelince topallayarak kendi ayak izlerimin üstünden yürümeye başladım. Uzakta kumlara serilmiş Isabella birden gözüme ölü gibi göründü. Koşmaya başladım. Ben yanına oturunca uyandı. Gözlerini açarak gülümsedi. Neredeydin? Geniş koya kadar yürüdüm. Hiç gitmemiştim. Gerinerek esnedi. Rafael, hala yüzüyor olmalı diye kekeledim. Uyuşmuş bacaklarını ovuşturdu, yüzü güneşten yanmıştı. Onu nasıl buluyorsun, hiçbir şey söylemedin. Hoşlanmadın değil mi? Sen herkesin içini okursun ama ona, Mina'ya ve Antos'a gelince kör gibisin sanki. Arkadaşlarını önce harika bulursun, aradan biraz zaman geçince o kadar kusursuz olmadıklarını anlar, silkelersin. Leo'yu, Ochubello'yu, ötekilerini bıraktığın gibi... Çocukluğumuzda bir aritmetik problemini anlamaya çalışırken yaptığı gibi gözlerimin içine baktı, sonra şaşkın şaşkın sordu. Neden kızdın Maria? Az ötede kumların üstünde sarılmış yatan o ikisini düşündükçe öfkem artıyordu. Belki de Mina çocuklarını bırakarak Rafael'le kaçmayı tasarlıyordu. Ya da belki bunu evli kadın yaşamının yeknesaklığına ara veren bir yaz macerası olarak düşünüyordu. İkimiz de ne kadar saftık. Marinella daha o zamandan bizleri aptal bulurdu. İçimde hem Isabella'ya hem kendime büyük bir öfke duyuyordum. Ne yapmayı düşünüyorsun Isabella? Bütün hayatın boyunca burada kalmayı mı? Ne geçti eline şimdiye kadar? Liseyi bitirmedin. Leo'nun yanında değilken bir mesleğin de yok. Ömrümün sonuna kadar boncuk mu dizeceksin? Hınçla sözlerimi sürdürdüm. Nasıl oluyordu hiç düşünmüyorsun? Bacaklarını uzatarak gerdi ve kumları silkelemek için ayağa kalkıp gülümsedi. Ding'in sesi sanki bir şeyler gizler gibiydi. Alındı mı yoksa umutsuzluğa mı kapıldı bilemiyordum ama onu yaraladığım bir gerçekti. Sevgili Maria'cığım, ben senin gibi değilim. Bir iş nasıl olsa bulunur, hele benim gibi büyük iddiaları olmayan birisi için. Sen üniversiteyi bitirdin, şimdi kendine iş arayacaksın. Benim için hiç tasalanma. Yerimden fırlayıp yanına yaklaştım. Sözleri tüm saldırganlığımı ayağa kaldırmıştı. Kendine o kadar güveniyorsun, öyle mi? Başkalarını, okuyan, evlenen, normal bir yaşam süren insanları zavallı yaratıklar gibi görüyorsun. Rafael şu anda nerede biliyor musun? Yanıt vermek için ağzını açtı ama dudakları titremeye başladı ve sesi kısılır gibi oldu. Yanılıyorsun Maria. Ben sana hayranlık duyuyorum. Senin gibi olmak isterim ama olamam. Söyledim sana. Aklımı toplayıp kitap okuyamıyorum. Uzun süre kımıldamadan duramıyorum. Hareket etmekten hoşlanıyorum. Ama kötü bir şey mi bu? İnsan başka türlü de yaşayamaz mı? Hepimiz aynı şeyleri mi yapmalıyız? Sonra kekeleyerek sordu. Nerede Rafael? Ama yanıtlamama zaman bırakmadı. Bana karşı sevgisinin çok derin olmadığını biliyorum. Bunun farkındayım. Birisiyle birlikteyken mutluysam başka şeye gereksinimim yok diye düşünüyorum. Ama bu onun hoşuna gitmiyor. Leo'nun da gitmezdi. O Cibello'nun da. Şimdi senin de hoşuna gitmiyor. Sevdiğim kişiler en sonunda bana saygı duymuyorlar. Ama bana vız gelir. Beni ilgilendiren onların saygıları değil. Hem ben kimseyi yargılamak derdinde değilim. Başarısız bir insanım, öyle mi Maria? Bunu mu demek istiyorsun? Önce güzel sandığımız şey, şimdi çirkin ve utanç verici oldu. Evet, fark ettim bunu. Artık senin gözünde de öyle olacağım. Babamız gibi sen de beni yargılayacaksın. Belli bir yaşta yapılabilen şeyler vardır ama sonradan acınacak duruma düşülür. Ben de akıllıyım. Okuyamıyorum diye aptal olduğumu sanma. Kitapları severim ama kendi seçtiklerimi. Aramızda anlayış ve sevgi kalmamışsa seni bir daha görmeden de edebilirim Maria. Bütün söylediklerimi geri almak isterdim. Zayıflığı bana şimdi güç gibi geliyordu. Çocukluğumuzda da onu hep böyle görmüştüm. Bir an aptal sanır derken üstün zekalı olduğuna inanırdım. Kimdi kardeşim? Ayakta durmuş bana bakıyordu. Sol gözündeki altın benek büyümüş, yeşil eladan yansıyan güneş gibi parlıyordu. O günden sonra ona yardım etmem gerektiğini kesin olarak hissettim. Her zaman bana aşılamış olduğu gücün, canlılığın, sorumsuzluğun, çekiciliğin yavaş yavaş bir zavallılığa dönüştüğünü herkes anlamıştı ve artık ben de görüyordum. Yakında kendisi de bunu fark edecekti. Yaşamın merkezinden tehlikeli ve tuzaklarla dolu bir ucuna doğru kaymakta olduğunu belki çoktan sezmişti bile. İçimden bir okul kitabından ezberlemiş gibi, uyum yeteneği ile yaşam yeteneği sıkı sıkı birbirlerine bağlıdır diye yineledim. Ama o, zor durumlara benden çok daha kolaylıkla uyum sağlardı. Mehmet de söylemişti bunu ama belki de herkesinkine değil, yalnız kolay yaşamlara uyabiliyordu. Küçükken bir kez televizyonda leoparlar hakkında bir belgesel film izledikten sonra bana, eğer bir daha dünyaya gelirse leopar olacak doğmaya istediğini, çünkü bizim yaşamımızı çok kolay bulduğunu söylemişti. Gene büyüme yıllarındaki tehlikelerin içinde olduğunu hissettim. Herhangi bir kentin pis sokaklarında sürüklendiğini görür gibi oldum. Yanına yaklaşarak, "Affet beni Isabella," dedim. "Bilmiyorum neden bu kadar sinirli ve gerginim. Bağışla ne olur." Bir şey demeden ona sarılmama izin verdi ama gövdesi katı ve benden çok uzaktı. Sonra rahatlamış gibi işte Rafael diye mırıldandı. Rafael ağır ağır plajdan bize doğru geliyordu. Isabella kollarımdan sıyrılıp ona koştu. Uzaktan genç adamın bana baktığını hissettim. 14. Tatilimin son haftasında Isabella elinden geldiği kadar benimle olmaktan kaçındı. Yalnız kalma tehlikesi baş gösterince hemen çocukları eve götürmeyi öneriyor, Mina ile Rafael'i plajda benimle bırakıyordu. Beni Rafael'le alışverişe yolluyor ya da telefon etmek için köye inmek istediğimde Mina'dan benimle gitmesini rica ediyordu. Böylece bütün zamanımı iki sevgiliyle geçirmek zorunda kalıyordum. Benim önümde birbirlerini aldırmaz görünüyorlardı. O gün kayalıkların arasında beni görüp görmediklerini anlayamıyordum. Bazen gördüklerine inanıyor, bazen de ne kadar rahat davrandıklarına bakıp bunun olanaksız olduğunu düşünüyordum. O gün kuşkusuz acele edeyim derken büsbütün gürültü yapmıştım. Ama sevişmeye öylesine dalmışlardı ki belki de beni fark etmemişlerdi. Rafael'in bana karşı tutumu değişmişti. Daha nazik ve sevecen davranıyordu. O gizemli havalarını bırakmıştı. Marco, çocuğum ve yapmak istediklerim hakkında sorular sormaya, kendi planlarından söz etmeye başlamıştı. Demek ki vardı bazı düşündükleri. Şili'ye dönemezdi ama bütün ömrünü Astapalea'da ya da bir başka ıssız adada geçirmek de istemiyordu. Gitmek niyetindeydi. Atina'dan, Paris'ten, Roma'dan dem vuruyordu. Gazetecilik okumuştu. Fakat hükümet darbesi yüzünden öğrenimi yarım kalmıştı. Şimdi yeniden başlamayı, kendine bir iş bulmayı ve bir Avrupa ülkesinin vatandaşlığına girmeyi tasarlıyordu. Bütün bunları sanki bana bir şeyi kanıtlamak, kendini haklı göstermek ister gibi öfke ve inatla anlatıyordu. Neden bilmem, bir türlü ona karşı düşmanlık besleyemiyordum. Isabella için Rafael hala deniz aslanlarının arasında bulup kurtardığı çocuktu. Ama o değişmişti ve kız kardeşimin üstüne düşmesinden rahatsız oluyordu. Bunu anlamıştım. Plajda o gün fark ettiğim gibi Isabella herhangi bir değişikliğe, Rafael'dekilere bile uyum sağlamayı beceremiyordu. Her zaman duygusallıktan, sevgi şantajcılığından korunmasını bilmiş olan kardeşim şimdi eski alışkanlıklarını bir türlü bırakamayan bir ihtiyar gibi sonsuz bir gençlik hayaline kapılmış gidiyordu. Aşkla sevecenlik arasında bocalıyor ve onu böylesine değişmiş, bu denli güçsüz görmek de beni çileden çıkarıyordu. Ne zaman bu hale gelmişti? Ama belki de o her zaman böyleydi, belki değişen bendim. Dönüş günüm yaklaşıyordu. Isabella için çok kaygılanmama karşın yine de gideceğime seviniyordum. Emiliano'ya ve Marco'ya kavuşmak istiyordum. Marco aklıma geldikçe beni çekememesinin, sevgisinin apaçık bir kanıtı olduğunu düşünüyordum. Benim özgürlüğüm ve Mehmet'e duyduğu kıskançlık onu deliye döndürmüştü. Belki o gün geri dönmek istediğini, artık politik etkinlikleri de bittiğinden bensiz kendini, her şeyini yitirmiş gibi hissettiğini söylemek için bize gelmişti. Mehmet'in anısı bir gençlik macerası gibi silinip uzaklaşmaktaydı. Tatilimin son günlerinde bana çok acı veren başka kuşkularım vardı. Ben gittikten sonra bu dört kişi arasında neler olacaktı? Benim varlığım bir karar vermelerini engeller gibiydi. Antos'un oldukça sinirli olduğunu fark etmiştim. Dinamik ve konuklarına karşı güler yüzlü bir adamdı. Karısına da tapıyordu. Belki de Rafael'le Mina arasında bir şeyler geçtiğini sezmişti. Geceleri yatağımdan yandaki odayı gizlice dinleyerek sırlarını öğrenmeye çalışırdım. Bir kez çekiştiklerini duymuştum. Antos'un sesi sertti ve karısı daha yavaş konuşması için onu uyarıyordu. Neden kavga ediyorlardı? Bazı akşamlar bu işin en bayağı ihanet ve kıskançlık öykülerinde olduğu gibi kanlı bir öç almayla sonuçlanacağını kurardım. Isabella'nın ne yapacağını düşünür, onu nasıl bırakacağım diye kendi kendimi yerdim. Gerçeği anlatmayı aklımdan geçirir ama göze alamazdım. Zaten belki her şeyi biliyordu. Onları birlikte gördüğüm gün plajdaki atışmamız bizi birbirimize düşman etmişti. Keyifli hali ve Rafael'e gösterdiği sevecenlik beni tedirgin ediyor, rahatımı kaçırıyordu. Rol yaptığını sanıyordum. Emiliano için aldığım armağanları gösterdiğim zaman da gideceğime sevindiğimi anlayıp bana düşmanca bakıyordu. Bir akşam terasta yalnız başına boş gözlerle denize bakarken yakaladım onu. Sanki o anda aklıma gelmiş gibi benimle dönmek istemez misin diye sordum. Biraz bizimle kalırsın. Emiliano'yu tanırsın. Ya Rafael, büyük bir kentte oturmak istemediğini söyledim sana. Rafael'i hemen yanıtının içine sokmuştu. Ayrıca ben de istemiyorum. Aslında bana tam tersini söyledi. Roma'ya gelmeyi çok istediğinden söz etti. Hem zaten temelli gelin demiyorum ki. Neden geleyim ki? Örneğin benimle olmak için. O kadar zamandır birlikteyiz ya, hem sonra senin yapacağın çok şey var. İşin, çocuk, Marco. Marco için ne düşünüyorsun? Bilmem, Marco çok değişti biliyor musun? Son görüştüğümüzde bana korkunç şeyler söyledi. Birden ilgilendi. Öyle mi? Ne dedi? Duraladım. Üstelik o kadar korkunç ne dediğini anımsamıyordum. Ne bileyim, tam anımsamıyorum. Hiçbir şeye atılmayı beceremiyorsun gibi bir şeyler söyledi. Neden bilmem, o anda korkunç onur kırıcı geldi sözleri. Aslında yalnızca onsuz yaşamımı kıskandığından beni yaralamak istemişti herhalde. Çok değişmiş olmalı. Eskiden hep sana hak verirdi. Gülümsemesi sinirime dokundu. Evet, söyledim sana değiştiğini. Bu son yıllarda İtalya'da her şey aşırıya kaçtı. Arkadaşlar arasında bile sanki ölüm kalım sorunları tartışılıyormuş gibi konuşulmaya başlandı. Kalımdan çok da ölüm. Hoşgörü diye bir şey kalmadı. Hoşgörü bazen umursamazlık anlamına gelir. Marco'yu görmek isterim. O da seni görmekten çok mutlu olur sanırım. Son kavgamızda seni öve öve göklere çıkardı. Bir an bir sessizlik oldu. Düşüncelerimiz aynı noktaya yönelmişti. Peki ya Mehmet? Onun hakkında o kadar şeyi nereden biliyorsun? Türkiye'de uzun zaman mı birlikte oldunuz? Aramızdaki telepatiden şaşkına dönmüş yüzüme baktı. Şu anda ben de onu düşünüyordum. O kadar zamandır birlikteyiz. Hiçbir şey sormadın Mehmet hakkında. Hatta neden Türkiye'ye gittiğimi bile. İş için gittiğini sanıyordum. Leo ile çalıştığına göre. Evet, beklenmedik bir işti diyebiliriz. Leo'nun bütün işleri gibi. Diyarbakır'a gidip teyzemizle Nazım'ın tanıştıkları ve öldükleri yerleri görmek istiyordum. Mezarlarını gördüm. Karı koca gibi yan yana gömeceklerini hiç ummuyordum. Yan yana mı gömülmüşler? Evet, ne tuhaf değil mi? Sonra gerçekten neler olup bittiğini öğrenmek için Nazım'ın ailesinden birilerini aradım. En sonunda kızını buldum. 35 yaşındaydı ve köyün yakınında beyaz bir evde oturuyordu. Evli, 3 tane de çocuğu var. Kocası işçi olarak Almanya'ya gitmiş. Önce adımı söylemeye cesaret edemedim. Belki oralarda kan davaları hiç bitmez diye. Sonra yemek odasındaki büfenin önünde Nazım'ın resmini gördüm. Bir yanında karısının, öbür yanında da annemizin ablasının resimleri vardı. Fotoğrafın önünde küçük bir şamdan ve içinde plastik çiçekler olan bir vazo duruyordu. Teyzemizin fotoğrafı eski bir gazeteden kesilmişti. O zaman kim olduğumu söyledim ve gerçeği öğrendim. O eski hikayenin yankısı uzak bir yıldızın parlak ışığı gibi yine bize ulaşmıştı. Demek ki annemizin ablasıyla Nazım'ın karısı birbirlerini tanıyorlarmış. Teyzemizle kaçtıktan sonra Nazım karısını görüp konuşmak için köye dönmüş. Karısını severmiş. Hiçbir açıklama yapmadan küçük çocuklarıyla bırakıp gitmek istememiş. Gece yarısı eve gelip karısının odasına girmiş. Kızları o gece aralarında neler geçtiğini bilmiyor. Yalnızca şafak sökerken evden ayrılan babasının kendisini öptüğünü hatırlıyor. Annesinin, babası ve ağabeyleri kaçarken yolunu kesip Nazım'ı yakalamışlar ve öldürmüşler. Annesinin vurmamaları için çığlık çığlığa bağırdığını ve sonra ölüsünün üstüne kapanıp ağladığını hatırlıyor. Sonra ertesi sabah Nazım'ın dönmediğini gören teyzemiz merak edip onu aramaya çıkmış. Onlar da zaten onu bekliyorlarmış. Kadının ailesi ölüleri uzun zaman saklamış, soruşturma kapanıncaya kadar. Şimdi işin efsane yanı başlıyor. Nazım'ın karısı ömrü boyunca onları içinde yaşatmış ve olanları gizli gizli çocuklarına anlatmış. Arama yapılması için İtalya'dan gönderilen gazetelerden rakibinin resmini kesmiş. Ölüm döşeğinde de çocuklarına cesetleri sakladıkları yerden çıkarıp mezarlıkta yan yana gömeceklerine ve teyzemizin resmini kendi resminin yanına koyacaklarına dair yemin ettirmiş. İnanılır gibi değil ama neden? Orası daha da akıl almaz. Aslında teyzemizi hiç çekemezmiş. Kocasına aşıkmış ve aldatılmış olmaktan çok incinmiş. Ama kızına öbür dünyada kocasının kendisini sevmesini istediğini söylemiş. Orada karşılaştıklarında kocası ya evlendikleri günkü gibi kendisine sarılıp öpmezse diye korkuyormuş. Kocasına olan sevgisi babasının ve ağabeylerinin nefretinden çok üstünmüş. Çocukları ancak öldürülen sevgilileri saygıyla anarlarsa annelerine de saygı göstermiş olacaklarını sanıyorlar. O adamın iki yanında koruyucu melekler gibi duran iki kadının arasındaki resmini unutamıyorum. O konuşurken Türkiye'nin kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde, beyaz bir evde, her gece uyumadan önce teyzemin resmine bakan kadını düşünüyordum. Akıl alır gibi değil. Düşünüyorum da annemizin evinde ablasının tek bir resmi bile yok. Peki ya Mehmet? Mehmet'le sonradan Ağrı Dağı'na çıkarken karşılaştım. Biliyorum söyledi. Başka ne söyledi? Yanıtlamadan önce bir an yüzüne baktım. Ne söyleyecek? Karşılaşmanızı anlattı. Gruptaki erkeklerden nasıl hiç geri kalmadığını ve o yüzden sana hayran olduğunu söyledi. Başka bir şey demedi mi? Ne diyecekti ki? Türk erkekleri tavladıkları kadınlarla pek övünürler de. Siz birlikte oldunuz mu diye kekeledim. Evet, bana göçebe yönünü gösterdi. Ya sana? Benimle de olduğunu nereden biliyorsun? Daha geldiğin gün anladım. Yaptığı bütün kötü şeyleri söylediğim zaman düş kırıklığına uğramış halinden. Demek ki sana evliya, dürüst adam, iyi koca rolünü oynadı. Öfkemi saklayacak gücüm kalmamıştı. Kendimi iki kez aldatılmış hissediyordum. Neden benim evime gelmesini söyledin? Polis arıyordu. Türk cezaevleri de korkunç yerlerdir. Niye yardım etmeyeyim? Bana karşı dürüst davranmıştı. Bir akşam geç vakte kadar çene çaldık. Ötekiler yatmaya gitmişti. Babası askermiş, oğlunun da aynı mesleğe girmesini istiyormuş. Ama ona orduya girmek düşüncesi bile aykırı geliyormuş. Ailenin yüz karası sayılan yalancı, davar hırsızı, kadınları baştan çıkaran, çapkın bir amcası varmış. Küçüklüğünde ona hayranmış. Bu amca gizli gizli ona hep doğuda bir yerde, dağların ardında, yemeden içmeden yaşayan, hem de herkesin iki katı yaşayan insanlar olduğunu ve hiç çalışmadan keyiflerine baktıklarını anlatırmış. İşte tıpkı o amcasına benzediği kanısındaydı. Demek ki Isabella'ya her şeyini anlatmıştı. Bana ise yalnız yalanlar uydurmuştu. Belki her ikimize de yalan söylemişti ama bu değildi önemli olan. Kız kardeşim bana onu anlatırken Mehmet sanki geri gelmiş, ağzında o pis kokulu sigaralarından biri, yüzünde o kurnaz gülümsemesiyle terasta aramıza oturmuştu. Batan güneşin ışıkları sarkık bıyıklarını koyu kırmızıya boyamıştı. Kışlaya girmeden bir gece önce Mehmet kaçmayı kararlaştırmış. Annesiyle babası ona asker elbisesi almak için borca girmişler. Dağlara çıkıp ihtilalci bir gruba katılmış. Onların arasında Marksist söylemleri öğrenmiş. İyi yemek yaptığı ve silah kullandığı için onu aralarına almışlar. Düğmeleriyle apoletlerini değiştirdiği kaputuna hepsi hayranmış. Ama onlar da eninde sonunda bir tavır askermiş. Onun için yine kaçıp amcasının anlata anlata bitiremediği Doğu illerine gitmeye karar vermiş. Ayrıca oralarda izini kaybettirip saklanmak daha da kolaymış. Ufak tefek hırsızlıklar, arada sırada küçük işler yaparak yaşamış bir süre. O günlerde hem polis hem de gizli komünist partisi arıyormuş onu. Kendisini ele veririm ya da en azından hor görürüm diye hiç düşünmeden neden bunları bana anlattı bilmiyorum. Peşimden gelen hep o oldu. Buraya geldiğin gün seninle de birlikte olduğunu anladım. Bir gece ben gittim onun yanına. Hem evli olduğum için hem de Emiliano ile birlikte oturduğum için Mehmet bana karşı hep saygılıydı. Geceler boyu birden odama gidecek diye korktum. Daha doğrusu umut ettim. Körü körüne devrime inandığını söyleyip durur ve beni sinir ederdi. Karısının ve çocuklarının resimlerini göstermişti. Elinden de her iş geliyordu ama yalnız bu değildi onda hoşuma giden. Fazla konuşmaz ve beni anlardı. Onunla korkularımdan, nasıl hiçbir seçim yapamadığımdan, yaşamımı sanki önceden çizilmiş bir yol gibi gördüğümden konuşabiliyordum. Seninle olduğu gibi dertleşebiliyordum. Artık Isabella'ya her şeyi, bütün yaşamımı, son görüştüğümüzden beri tüm düşündüklerimi anlatabilirdim. Birbirimizden hiç ayrılmamışız gibi beni sonuna kadar dinlerdi. Birkaç dakika önceki kızgınlığım geçmiş, tatilimin son haftasındaki öfkem uçup gitmişti. Her şeye yeniden başlamak isterdim. Ne çok şeyi birbirimize söylemekten kaçınmıştık. O kadar zaman sonra kavuşmuşken nasıl olmuş da yine onu görememiştim. Bütün dünyada beni onun gibi can kulağıyla dinleyip anlayacak başka tek bir kişi yoktu. Ve ben boş yere onu kırmış, gücendirmiştim. Masanın üstündeki bir ekmek parçasıyla oynayan elini tutup güneşten yanıp sertleşmiş derisini okşadım. Gülümseyerek, "Demek artık bir de Türkümüz var," dedi. Öyle ama doğruyu söyle. Bile bile yaptın değil mi? Tıpkı okul günlerimizde ve Isabella'nın babamızın Signora Gagliarini ile olan ilişkisini açığa vurduğu o sabah olduğu gibi çılgınca gülmeye başladık. Gergin hava ansızın yumuşadı. Mehmet aramızda Alaaddin'in lambasındaki dev ya da binbir gece masallarından çıkmış bir paşa gibi dolaşıyordu. Nazım'ın karısı ile teyzemiz karşılaşmış olsalardı belki onlar da ortak sevgililerinden böyle konuşup gülerlerdi. Bizim türkü dostça alaya alarak nasıl ikimizi de kandırdığına güldük durduk. Deneyimlerimizi karşılaştırmak için hiç çekinmeden Mehmet'le yaptıklarımızı en küçük ayrıntılarına kadar birbirimize anlattık. Elinde bir soğanla mutfak penceresinden bakan İren, neşemize katılıp bizimle birlikte gülüyordu. İki kaçak sevgili bir yerlere saklanmış olmalıydı. Ama o anda onların tutkusunu da, gelecekte bizi bekleyen acıları ya da mutluluğu da umursadığımız yoktu. Son hafta içinde onu nasıl çocukça yargılamış olduğumu düşündüm. İlerisi için yaptığım tüm planlar da çocukçaydı. İstediğimiz kadar niyetlenelim, uğraşalım, yazgı her zaman ya Mehmet'inki gibi bir şaka ya Nazım'ınki gibi bir felaket hazırlıyordu. Tek gerçek bilgelik, sevenlerin birbirlerini yitirmemeleri gerektiğiydi. Yakında ayrılacağımız aklımıza gelince gülmeyi kestik. Burada kendini yitik ve çevrenden kopmuş hissedersen döneceğine söz ver dedim. Biliyorsun ki sana yardım edebilirim. Seni çok özlüyorum. Tamam, söz veriyorum. Beklediğini bilirsem eve dönmek o kadar korkutmayacak beni. 15. Tatilin son günleri hep o günkü mutlu hava içinde geçti. Aramızdaki uyumu gören ötekiler de değişmiş gibiydiler. Rafael Isabella'ya daha sevecen davranıyor, Antos ile Mina şakalaşıp birbirleriyle dalga geçiyorlardı. Geceleri yine seviştiklerini duyuyordum. Bazen Antos zevkten hırıltılı sesler çıkarır, Mina onu susturmaya çalışırdı. Evin Isabella'nın ve ötekilerin resimlerini çektim. Annem uzaktaki kızının fotoğraflarını getirmemi sıkı sıkı tembih etmişti. Antos'un kayığıyla adanın bütün koylarını dolaşmış, akşamları köy meydanına çocuklarla dans etmeye bile gitmiştik. Rafael, İren'i de dansa kaldırmış ve yaşlı kadının hepimizden hafif olduğunu ve iyi dans ettiğini görmüştük. Gerçek tatil çok geç başlamıştı. Yola çıkacağım sabah Isabella beni geçirmeye vapura gelmeyeceğini söyledi. Vedalaşmalardan hiç hoşlanmazdı. Üstelik evde büyük temizlik yapacak olan İren'e yardım etmeye söz vermişti. Un taşımakta kullandıkları kamyonetle beni limana Rafael götürdü. Deniz dalgalıydı ve kayıklar karaya çekilmişti. Hava geldiğim günkü gibi fırtınalı olacağı benziyordu. Rafael adayı boydan boya kesen beyaz yolda hiç konuşmadan arabayı sürüyor. Ben de boğazım düğümlenmiş susuyordum. Evin kapısında öbürlerinin arasında birbirimize sarılmıştık. Çocuklar heyecanla bağırışıp zıplıyorlardı. Mina bana mavi taşlı bir bilezik ve bir kolye armağan etmişti. İren ağlıyordu. Son dakikada bavulumu açıp bir kavanoz zeytinyağlı domates konservesi ve bir parça pis kokulu feta peyniri koymuştu. Her şey yıldırım hızıyla olup bitmiş, öpüşüp iki söz söyleyecek kadar vakti zor bulmuştuk. Çabuk çabuk anneye söyle, gelecek sefere ben geleceğim demişti. Ama bekliyorum bak, Emiliano da bekliyor seni. Ne bir mektup bırakmış ne de başka bir şey söylemiştim. Kim bilir bir daha ne zaman görüşecektik. Kamyonet bir çukura girdi. Rafael'in kolu cama çarpmamı önledi. Ona döndüm ve gözlerimiz karşılaştı. Sağ ol, yol gerçekten felaket. Birden onu dönmeye kandırmalısın dedi. Sonra tatlı tatlı gülümsedi. Hep senden söz eder. Geldiğim günden beri bu anı beklediğini anladım. Artık ayrılıyoruz. Sana daha önce söylemek isterdim ama üzmekten korkuyordum. O da bilmeni istemiyordu. Rafael İtalyanca yanlışları yapmaktan çekinerek ağır ağır konuşuyordu. Isabella'dan ve ilişkilerinden söz ettiği için belki de onu aldattığı hissine kapılmıştı. Isabella ile kalamam. Gerçi hayatımı kurtardı ama hepimizin çalışmaya, yaşamaya, soluk almaya gereksinimi var. Gördün nasıl olduğunu. Her şeyden ürküyor, geleceğini düşünmekten, herhangi bir karar vermekten. Buradan gideceğiz diyor ama ne zaman o da bilmiyor ve bu konuda konuşmak istemiyor. Terk edilmekten, sevilmemekten, yalnız kalmaktan korkuyor ve çocuk gibi bana bağlandı. Kimden söz ediyordu? Anlattığı kadın benim kız kardeşim olamazdı. Şaşkınlıkla sözünü kestim. Isabella mı? Dünyanın en özgür, en özerk insanıdır o. 18 yaşında evden ayrıldı ve bir daha da dönmedi. Annemle babamdan bir gün bile para istemedi. Hiçbirimizden bir şey istemedi. Sen bilmezsin. Küçükken de hiç disiplin tanımayan, durdurak bilmeyen çok dayanıklı bir kızdı. Biliyorum. Şili'de karşılaştığımız zaman daha sonra Hollanda'da da öyleydi. Benim hayatımı kurtardı. Hem yalnız bedensel olarak değil. Bir insan acı çekmiş, başkalarına işkence edildiğini, öldürülmelerini görmüş bile olsa, mutluluktan kaçılamayacağını gösterdi. Yeniden sevişmek, yemek yemek, öfkelenmek zevklerini tattırdı bana. Anlıyor musun? Kızgınlıkla, tabii anlıyorum. Çok iyi tanırım onu diye yanıtladım. Isabella için söyledikleri hiç hoşuma gitmemişti. Onun huzursuzluğunu ve geçici zayıf anını bahane edip kendi çıkarına bakıyor ve ayrılmak istemesini haklı göstermeye çalışıyordu. Ama sen ona aynı şekilde yardımcı olmayı beceremedin. Tam tersine Mina ile olan ilişkin, fark etmedin mi sanıyorsun, çok insanca değil mi? Bir sigara yakıp öfkeyle dumanı içine çekti. Her neyse, bana kendini haklı göstermeye çalışmana gerek yok. Sevgi bu gibi şeylere bağlı olmamalı. En azından biri zayıf, biri güçlüyken, birden Marco ile olan inişli çıkışlı yaşamın, azarlar gibi söylediğim bu sözlerin tam tersini kanıtladığını düşündüm. Yine de Isabella'nın onun özgürlüğüne köstek vurduğunu düşünmesini istemiyordum. Eğer onunla birlikte olmak istemiyorsan, çekip gitmekte hürsün. Isabella bebek değildir. Peki sen ne yaptın onun için? Geldiğinde bana seninle döneceğini söylemişti, sonradan caydı. Çocuklar gibi suçu birbirimize atıyorduk. Çukurlarla dolu ve dönemeçli yolun sonunda limanda demirli vapura görünmüştü. Birden gidişimi erteleyip Isabella'ya dönmem gerektiğini düşündüm. Ne oldu Isabella'ya? Nasıl değişebilir böyle diye sordum. Durumu anlamak ve kalıp kalmamaya karar vermek için çok az vaktim vardı. Rafael bana şöyle bir göz attı. Uzun süre gurbette yaşamak zordur. Dönmek de zordur. Ben anlıyorum onun neler hissettiğini. Bir yerde kalmaktan, eve dönmekten korkuyor. Bir an sustu, sonra belki senden de korkuyordur diye fısıldadı. Benden mi? Sen biliyor musun bizim birbirimizi ne kadar sevdiğimizi? Nasıl düşünebilirsin böyle bir şeyi? Çok hırslanmıştım. Kim oluyordu bu adam? Nereden tanıyordu beni? Ne biliyordu Isabella hakkında, yaşamımız hakkında? Rafael başını çevirmeden sözlerini sürdürdü. Sen gelmeden önce bir gece ağlayarak uyandı. Düşünde ölmek üzere olduğunu görmüş. Seni çağırıyordu. Amsterdam'daki falcı el falına baktığından beri sık sık o düşü görür. Falcı mı? Bir arkadaşımız o kadından söz etmiş. Çok yaman bir falcı olduğunu, kendisine gelenlerin içlerini okuyup geleceklerini bildiğini söylemişti. Isabella da benim gibi böyle zırvalara inanmadığından onunla alay etmişti. Sonra günün birinde bana hiçbir şey söylemeden kalkıp gitti o falcıya. Yaşamını değiştirenin o kadın olduğunu söylemek istemiyorum ama o günden sonra ölüm düşleri görmeye ve ömrünün uzun olmayacağını düşünmeye başladı. Rafael kamyoneti gazete ve tatlı satan bir işportacının önünde durdurdu. Rıhtımda ellerinde bavullarıyla yolcular, denkler, arabalar, yoğun bir kalabalık vardı. İnsanları ve gürültüyü unutmuştum. Birden kentin karmaşasını, Emiliano'yu, Marco'yu ve Emim'i özlediğimi fark ettim. Ama belki geri dönüp kız kardeşimi benimle gelmeye kandırmalı ve yolculuğumu ertelemeliydim. Kamyonetin içi dayanılmaz derecede sıcaktı. Bir karar vermem gerekiyordu. Ya inmeli ya da Rafael'e geri dönmemizi söylemeliydim. Amsterdam'daki o kadın ne demiş tam olarak? Açtığı avucunu gösterdi. Yaşam çizgisi hakkında bir şey. Bir an bambu korusunu ve Isabella'nın başının üstüne kaldırdığı ellerini görür gibi oldum. Dalların arasından süzülen güneş ışınları avucundaki çizgileri saydamlaştırmıştı. Bak, ne başlangıcı var ne de sonu. Rafael'in sesi beni anılar aleminden geri getirdi. Yaşam çizgisinin çok tuhaf, sanki bıçakla kesilmiş gibi iki parça olduğunu söylemiş. Deli saçması. Ben de öyle diyorum. Para sızdırmak için uydurulan yalanlar hepsi. Yine de bütün bunları bana daha önceden anlatmalıydın. Eğer yalnız kaldığını, artık birlikte olmadığınızı bilseydim benimle gelmesi için kandırmaya çalışırdım. Kardeşin değil mi? Yine de söyleyebilirsin. Belki bir mektup yazarsın, aklı yatar. Eksik olma, iyi ki söyledin. Kapıyı hızla açtım. Çok kızmıştım. Ona o kadar yardım etmiş ve onu o kadar sevmiş olan Isabella'yı hiçbir sorumluluk duymadan bırakıveriyordu. Ama geri dönmek ve yolculuğumu ertelemek fikri beni ürkütüyordu. Rafael çantalarımı indirmeme yardım ederken Kafamda beni kalmaktan caydıracak nedenler arıyor ve onun az önce söylediklerini kendimi inandırmaya çalışıyordum. Isabella'ya yazacaktım doğal olarak. Nasıl olsa benimle birlikte dönmeyi kabul etmezdi. Rafael de haksız sayılmazdı. Isabella çocuk değildi ve Rafael isterse onu bırakmakta özgürdü. Marco başka bir kentte oturmaya gidince ben de çocukla yapayalnız başımın çaresine bakmak zorunda kalmıştım. İnsanın her zaman istediğini yapamayacağını anlamalıydı Isabella. İçimden hayır demesini dileyerek geri dönersen bir işe yarar mı dersin diye sordum. Rafael'in bakışları alaycıydı. Yok sanmıyorum. Ama dönüşünü ertelemek istersen bilet değiştirilebilir. 2 gün sonra bir vapur daha var. Torbamı ve Emiliano için aldığım armağanların bulunduğu sepeti aldım. Çocuğum beni bekliyor. Hem zaten yazacağım acelesi yok. Rıhtımda vedalaştık. Çevremiz kucaklaşıp öpüşenlerle doluydu. Bir genç kız bir adamın boynuna sarılmış bırakmıyordu. Isabella için merak etme. Ben yazacağım ona. İstersen kalk git. Ondan sorumlu değilsin. Isabella'nın bir ailesi var. Üstelik yaşamını yönlendirecek kararları kendisi verebilecek güçtedir. Vapurun güvertesinden adanın merkezine giden yolu tırmanan kamyoneti bir dönemeçte gözden kayboluncaya kadar izledim. Dönüş yolculuğumda deniz bir göl gibi dümdüz ve griydi. Alçak bulutlar hep bize eşlik etti ama fırtına kopmadı. Uyumadan önce kameradaki yatağımda oturup Isabella'ya yazdım ve onu geri dönmesi gerektiğine inandırmaya çalıştım. Ev ve iş bulması için ona yardım edecektim. Birbirimize destek olacak ve tüm güçlükleri yenecektik. Birlikte geçirdiğimiz bu tatil ona yakın olmanın benim için ne kadar önemli olduğunu anlamama yaramıştı.